Ayrım 36, sayfa 347. Ateş. Bu kez sert bir şeye saplanmıştı kurşun. Dolly Schiller'inkini de andıran kara sallanır koltuğun arkalığına isabet ettirmiştim. Kurşun koltuğun iç yüzüne saplanır saplanmaz koltuk öyle bir hızla, öyle bir şevkle sallanmaya başlamıştı ki o anda odaya giren birinin bu çifte mucize karşısında dili tutulabilirdi. Sallanır koltuk kendi başına deli gibi sallanıp duruyor, biraz önce benim morlu hedefimle oturduğu koltuksa bomboş duruyordu. Parmaklarını havada büke kıvıra, gövdesini çabuk çabuk hoplata hoplata müzik odasına kaçmış, aradan bir saniye geçmeden de anahtarı gözümden kaçmış kapının her yanında soluk soluğa yetişir olmuştuk. Gene ben kazanmıştım. Ne yapacağı bilinmez Claire ise gene çevik bir hareketle piyanonun başına oturmuş bir sürü vahşi, gürültülü, isterik, dalga dalga akorlar çalmış, çeneleri titremiş, gergin parmakları şiirli hareketlerle tuşlara dalıp çıkmış, burun delikleri kavgamız sırasında çıkmayan gürültüleri ses kuşağına işlemişti. Hala o genizden gelen sesleri şakıyarak ayağıyla piyanonun yakınındaki bir denizci sandığını açmaya çabalamış, becerememişti. Bunu izleyen kurşun böğrüne bir yere saplanmış, saçları ağarmış ihtiyar, deli bir Nijinsky, emektar bir zenci uşak, benim eski bir karabasanım gibi koltuğundan yavaş yavaş kalkmış, yükselmiş, yükselmiş, sıçrayan bedeni havayı yararken görülmemiş bir yüksekliğe erişmiş ya da bana öyle gelmişti. Kara yoğun müziğin etkisiyle hala tir tir titriyor, başını geriye atmış uluyor, bir eliyle şakağına bastırıyor, ötekisi de eşek arısı sokmuş gibi koltuk altını tutuyordu. Küt diye topuklarının üzerine yere düştü. Gene röple şamlarlı normal bir adam olmuştu. Koşarak koridora kaçtı. Kendimi bir çeşit ikili üçlü kanguru sıçrayışıyla koridor boyunca onu izlerken görüyorum. İki keresinde bacaklarım hiç bükmeden zıp zıp zıplayarak iyice yakınına gelmiş, sonra da kas katı bir tür bale sıçrayışıyla onunla ön kapı arasına atlamıştım. Kapı sık sıkıya kapalı olmadığından önüne geçip yolunu kesmek istiyordum. Birdenbire ciddileşmiş, biraz da huysuz bir tavırla geniş basamakları tırmanmaya koyulmuştu. Pozisyonumu değiştirip ama onun ardından basamakları da tırmanmadan birbiri ardınca 3 ya da 4 kurşun sıktım. Namlunun her çakışında onu yaralamıştım. Ona bunu, bu korkunç şeyi her yapışımda yüzü sanki duyduğu acıyı abartır gibi anlamsız bir soytarı ifadesiyle seyiriyordu. Yavaşladı, gözlerini devirerek göz kapaklarını yarı yarıya indirdi. Kadınsı bir ah sesi çıkardı. İsabet eden her kurşunda sanki ben onu gıdıklarmışçasına titriyor, ağır kanlı, hantal, kör kurşunlarım gelip onu bulduğunda korkunç seyirmeler, titremeler, sırıtmalar içerisinde ama bir yandan da garip biçimde aldırışsız, hatta dostça bir sesle pes perdeden züppece bir İngiliz aksanıyla şunları söylüyordu. Ah, canım acıyor azizim, yeter artık. Korkunç canım acıyor, sevgili dostum, sevgili dostum. Yarvarırım, bir son ver buna. Ah, çok acıyor, çok, çok acıyor. Tanrım, ah, dayanılmaz bir şey bu, lütfen, gerçekten. Sağlığa vardığında sesi yavaş yavaş azaldı, kesildi. Ama bedenine doldurduğum bütün o kurşunlara karşın hiç sendelemeden yürümeyi sürdürdü. Can sıkıntısıyla, hayal kırıklığıyla fark ettim ki onu öldürmek şöyle dursun, zavallı herife güç kuvvet aşılıyordum durmadan. Kurşunların içleri inatçı bir iksirle doluydu sanki. Tabancayı kara, kanlı ellerimle yeniden doldurdum. Balçık gibi kanıyla lekelediği bir şeye sürünmüştüm. Sonra yukarıya, onun yanına çıktım. Ceplerimdeki anahtarlar altın paralar gibi çangırdıyordu. Ayağını sürüye sürüye odadan odaya dolaşıyor, her yanından şırıl şırıl kanlar akıyordu. Açık bir pencere bulmaya çalışıyor, başını sallayarak hala beni cinayetten vazgeçirmeye çalışıyordu. Kulağına nişan aldım. Biraz sonra kulağının olduğu yerden kraliyet moru kanlar akıtarak yatak odasına yöneldi. Çık, çık buradan dedi öksürüp tükürerek. Karabasana dönüşen bir şaşkınlık içerisinde her bir yanı kan içinde kalsa da ayakta durabilen bu adam yatağına girdiğini ve karma karışık duran çarşaflara sarındığını gördüm. Çok yakınına geldim, çarşafların üzerinden ateş ettim. Sırt üstü devrildi. Dudaklarının üzerinde çocuk oyunlarını hatırlatan kocaman bir pembe bir baloncuk şişti. Şişti, minik bir oyuncak balon iriliğini alıncaya kadar büyüdü. Sonra patladı. Bir ya da iki saniyeliğine gerçekle olan ilişkimin koptuğunu söyleyebilirim. Yo, sıradan katillerin sonra birden her şey karardı numarasına girişecek değildim. Tam tersine o bol köpüklü kanının her damlasının akıtılmasından ben sorumluyum. Fakat bir an için zaman kayda gitti. Gerdek odamızdaymış duygusuna kapıldım. Yatakta hasta yatan da Charlotte'tu sanki. Evet, kuyultecik pek hastaydı. Tabanca yerine terliklerinden birini tutuyordum elimde. Tabancamın da üzerine oturmuştum. Sonra yatağın yanındaki koltuğa daha bir rahatça gömüldüm. Ve kolumdaki saate bir göz attım. Kristali gitmişti ama hala tık tık ediyordu. Bu acıklı iş bir saatten fazla zamanımı almıştı. Hiç kıpırdamıyordu artık. Rahatlamak şöyle dursun, öncekinden daha ağır bir yük gelmiş, omuzlarıma çökmüş, yerleşmiş, oturmuştu. Gerçekten ölü olup olmadığını anlamak için ona dokunmaya cesaret edemiyordum. Ölü gibiydi. Yüzünün bir çeyreğe gitmişti. İnanılmaz talihlerinden akılları fırtmışa benzeyen iki sinek de yüzünün çevresinde uçuyorlardı. Benim ellerim de onunkilerden daha iyi durumda değildi. Yandaki banyoda olabildiğince yıkanıp temizlendim. Artık gidebilirdim. Sahneye çıktığımda deminden beri kulağımın uğultusu sandığım şeyin aslında aşağıdaki oturma odasından gelen insan sesleriyle radyo gürültülerinden oluşan bir karmaşa olduğunu fark ettim. Aşağıda eve daha biraz önce girdikleri anlaşılan birkaç kişi oturmuş, neşeyle Quilty'nin içkilerini tüketiyorlardı. Koltuğa gömülmüş şişman bir adam vardı. Kız kardeş oldukları belli olan abla kardeştiler. Küçüğü neredeyse çocuktu. Solgun yüzlü, koyu renk saçlı iki güzel, sessizce yan yana kanepeye oturmuşlardı. Masmavi gözlü, kırmızı suratlı bir herifin elinde iki bardakla içinden çıktığı bara benzeyen mutfakta üç kadın bir araya gelmiş hem çene çalıyor hem de buz çıkartıyorlardı. Eşikte durdum ve biraz önce Clay Quilty'yi öldürdüm dedim. Kırmızı yüzlü herif içkilerden birinin kızların büyüğüne verirken aman ne iyi dedi. Şişko adam da biri bunu çok önceden yapmalıydı diye düşüncesini belirtti. Barın oradan solgun bir sarışın adam ne diyor Tony diye sordu. Kırmızı yüzlü herif Q'yu öldürdüğünü söylüyor diye karşılık verdi. Plakları gözden geçirmek üzere çömeldiği köşeden doğrulan kim olduğunu bilmediğim bir adam arada bir biz de öldürsek fena olmaz hani dedi. Neyse dedi Tony bir an önce aşağıya insin. Maça yetişeceksek onu daha fazla bekleyemeyiz. Biri şu adama içki versin dedi Şişko. Bire ister misin diye sordu pantolonlu bir kadın. Uzaktan bira kutusunu gösteriyordu. Yalnızca kanepede oturan karalar giymiş genç olanı beyaz boynuna doladığı ışıltılı bir şeylerle oynayan iki kız yalnızca onlar ses çıkarmadılar. Öylece gülümsediler. Ne kadar da genç, ne kadar da aşifteydiler. Müzik bir an için kesildiğinde merdivenlerde birden bir gürültü oldu. Tony ile ben antreye çıkmıştık. Quilty sürüne sürüne sağlığa kadar gelmemiş mi meğerse? Orada gözlerimizin önünde rüzgarda çırpınan bir bayrak gibi titredi. Sonra bütün ağırlığıyla bir daha hiç yerinden kalkmamacasına mor bir elbise yeni halinde çöktü kaldı. Acele et Q dedi Tony giderek. Sanırım hala oturma odasına döndü. Cümlesinin sonu müziğe karıştı gitti. Bu dedim kendi kendime. Quilty'nin benim için sahnelediği usta işi oyunun sonu bu işte. Yüreğim sıkıntıyla dolu, evi terk ettim. Lekeler halinde yere serpilen güneşin içinden arabama doğru yürüdüm. Arabanın her iki yanına başka arabalar park etmişti. Aralarından sıyrılıp çıkarken biraz zorlandım. Gerisi biraz yavan, biraz hayal meyal. Arabayı yavaş yokuş aşağı sürdüm. Çok geçmeden kendimi gene aynı tembel hızla Parkington'un aksi önünde yol alır buldum. Yağmurluğum soyunma odasında eski dostumu da banyoda unutmuştum. Yok, hayır, içinde yaşamak isteyeceğim bir ev değildi. Bir cerrah, kalbura dönmüş Quilty'yi yeniden hayata döndürerek hem kendi meslek hayatını hem de tüm insanlığın kaderini değiştirebilir mi acaba diye şöyle bir geçirdim aklımdan. Aldırdığım yoktu aslında. Genelde bütün bu pisliği unutmak istiyordum. Ölü olduğunu öğrendiğimde içimi ferahlatan tek şey aylarca sürecek türlü türlü anlatılmaz ameliyatlar, iniş çıkışlarla dolu gözler önünde iğrenç bir iyileşme dönemini zihnimde de yaşamaktan kurtulduğumu bilmek oldu. Ya iyileşip kalkıp gelseydi de ben de kendi kendime onun bir hayalet olduğunu söyleyip durmak zorunda kalsaydım. Aquinalı Thomas haklıydı. Hayatın önemli anlarında insanlar için görme duyusundan çok daha değersiz olan dokunma duyusu. Gerçekliğe varma konusunda tek değilse de başlıca araçlarımızdan biri oluyor. Üstüm başım Quilty'ydi. Kanamadan önce gelen o baş dönmesi vardı üzerimde. Yol önümdeki uçsuz bucaksız arazinin içinden uzanıp gidiyordu. Birden başkaldırı simgesel davranış falan diye değil, sadece yeni bir yaşantı olsun diye insanın koyduğu bütün yasaları çiğnediğime göre trafik kurallarını da çiğneyebileceğimi geçirdim aklımdan. Otoyolun sol şeridine geçtim. Nasıl bir duyguydu bu? Bayağı iyiydi. Karnımın dibinde yayılıp duran bir dokunma duyusunun çeşitli derecelerdeki öğeleriyle karışan hoş bir erime kapladı içimi. Bütün bunlara ek olarak da yolun yanlış tarafında araba sürmenin en temel fizik yasalarını ortadan kaldırmanın en iyi yolu olduğunu düşünüyordum. Bir bakım oldukça dini bir dürtüydü bu. Düş gibi süzülüp saatte 30 km hızı aşmadan yolun bu tuhaf ayna görüntüsünde ilerledim. Tek tük arabalar geliyordu. Yolun bütün bütüne onlara bıraktığım kısmından ara sıra arabalar geçiyor, geçerken deli gibi korna çalıyorlardı bana. Üstüme doğru gelen arabalardakiler bir dirsek yapıp kavis çiziyor, sonra da korkuyla bağırıyorlardı. Çok geçmeden kalabalık yerlere vardım. Kırmızı ışıkta geçmek çocukken Burgonya şarabından yasak bir yudum almak gibiydi. Bu noktada işler karışıyordu. İzleniyor, arabalar tarafından kuşatılıyordum. Sonra önümde yolumu bütün bütüne kesecek biçimde durmuş iki araba gördüm. Zarif bir hareketle yoldan çıktım. İki ya da üç kere hopladıktan sonra arabayı çayırlık bir yokuşun yukarıya doğru sürdüm. İki yana sallana sallana şaşkına dönmüş ineklerin arasına girdim. Usulca durdum. Ölü iki kadını birleştiren ince düşünce ürünü engelci bir sentez. Az sonra arabadan çıkarılacaktım. Selam Melmot. Teşekkürler sana eski dostum. Beni arabadan çıkarıp taşırlarken onlara hiç yardımcı olmadan kendimi bırakacağım. Bir hasta gibi gevşeyip rahatlayarak kendimi tembelce teslim edeceğim sayısız eli özlüyordum. Bedenimin kesikliğinden, polisle ambulansçıların güvenebileceğim desteğinden tüyler ürpertici bir zevk alacaktım. Yokuş yukarı tırmanıp beni bulmalarını beklerken Son olarak bir şaşkınlık ve çaresizlik serabını canlandırdım gözlerimin önünde. Lolita'nın ortadan kayboluşundan kısa bir süre sonraydı. Korkunç bir iç bulantısı sonucunda yepyeni bir otoyolu kah çevreleyen, kah ona koşut olarak ilerleyen, hayal gibi bir dağ yoluna çıkmış, arabayı yol kenarına çekmiştim. Otoyolu dolduran yıldız çiçekleri bir soluk mavi yaz sonu öğleden sonrasının aldırışsız sıcaklığında yıkanıyorlardı. Ciğerlerimi paralarcasına öksürdükten sonra bir süre iri bir kaya parçasının üzerinde dinlendim. Sonra açık havanın ciğerlerime iyi geleceğini düşünerek otoyolun uçuruma bakan kenarındaki alçak taş korkuluğa doğru yürüdüm. Yol kenarındaki kurumuş otların arasında küçük çekirgeler sıçrıyordu. Tüy gibi hafif bir bulut kollarını açmış, kendinin daha güvenilir, gözükmeden gemi gibi süzülen ama daha ağır kanlı ikinci bir buluta doğru ilerliyordu. Bu dost uçuruma doğru ilerlerken, ayaklarımın dibindeki vadinin katları arasında yatan küçük madenci kentinin bir duman gibi yükselen seslerin ezgili uyumunu fark ettim. Kırmızılı boz renkli damları olan evlerle yeşil ağaç pomponlarının arasındaki sokakların geometrik düzenini yılan gibi kıvrılan bir akarsuyu, kent çöplüğünün demir cevherini andıran olgun pırıltısını, kentin ötesindeki ise koyulu açıklı tarlaların çaprazlamasını oluşturduğu çılgın yorgan desenini, hepsinin ardında da sık ağaçlarla kaplı yüce dağları görebiliyordum. Ama bu sessizce şenlenen renklerden daha da göz alıcı olan, bilirsiniz, birbirlerini buldular mı daha bir ışıyan renkler var. Gözden çok kulağa seslenen bir ışıltı, bir düş pırıltısı taşıyan, bir an bile azalmadan yükselen sesler toplamının dumanlı titreşimiydi. Bu sesler dağın taşın dudaklarına sunulmak üzere yavaş yavaş yükselirken ben orada durmuş iğrenç ağzımı siliyordum. Çok geçmeden bütün seslerin aynı olduğunu, kadınları evde, erkekleri işte olan bu saydam kentin sokaklarından yükselenin hep aynı sesler olduğunu anladım. Sevgili okuyucum, duyduğum şey oyun oynayan çocuk seslerinin ezgisinden başka bir şey değildi. Hava öylesine berraktı ki bu görkemli ama ayrıntılı, uzak ama şaşılacak kadar yakın, açık seçik ama ölümsüz bir gizemle dolu ses kalabalığı arasından kimi kere kıkır kıkır bir gülme yükseliveriyor, bir beyzbol sopasının çat sesi ya da oyuncak bir trenin takırtısı ayırt edilebiliyordu. Kalemle hafifçe çizilmiş gibi gözüken sokaklar bu sesleri çıkaranları görmeyi sağlamayacak kadar uzaklardaydı. O görkemli yamaçta durdum. Ezgilerin titreşimine arka plandaki utangaç bir mırıltının ortasından yükseliveren ayrı ayrı çığlıklara kulak verdim. İşte o anda anladım ki umarsızlığı en belirgin olan şey Lolita'nın benim yanımda bulunmayışı değil, sesinin aşağıdaki o çocuk sesleri arasında olmayışıdır. İşte benim hikayem bu kadar. Bir kere daha okudum. Yer yer üzerine yapışmış ilik, kan parçaları var. Güzel yeşil sinekler dolanıyor çevresinde. Olayların şu ya da bu dönemecini alırken kaygan benliğimin kimi zaman bana bile anlaşılmaz geldiğini, dalmaya cesaret edemeyeceğim kadar derin ve karanlık sulara doğru kayıp gittiğini sezdiğim oluyor. Kişileri incitmemek için gizleyebildiğim kadarını gizledim. Kendime özellikle uyan bir takma at bulmadan önce de çeşitli olasılıkları aklımdan geçirdim. Notlarım arasında Otto Otto, Mesmer Mesmer ve Lamber Lamber gibi adlar var. Ama neden bilmiyorum, seçtiğim at murdarlığımı oldukça iyi özetliyor. 56 gün önce ilkin gözlem altına alındığım psikopatoloji koğuşunda, sonra da bu iyi ısıtılmış ama mezar benzeri hücrede Lolita'yı yazmaya başladığımda mahkemede bu notların tümünü kullanacağımı düşünmüştüm. Ne var ki yazdıklarımı yarıladığımda şu anda hayatta olan Lolita'yı gözler önüne seremeyeceğimi anladım. Kendi kendimle baş başa olduğumda bu anılardan parça parça yararlanabilirim. Ama yayımlanmaları ancak daha sonraki bir tarihte gerçekleşecek. Sandığınız kadar da açık olmayan bazı nedenlerden ötürü ölüm cezasına karşıyım. Umarım bu tavrım yargıçlar tarafından da paylaşılır. Kendim yargıç olsaydım Humbert'i ırza geçme suçundan 35 yıldan az olmamak üzere cezalandırır, geri kalan suçlamaları geçersiz sayardım. Öyle de olsa büyük bir olasılıkla Dolly Schiller benden sonra uzun yıllar yaşayacaktır. İmzalı bir vasiyetnamenin bütün yasal yetkileri ve dayanakları çerçevesinde şu karara varıyorum. Tek istediğim bu anıların ancak Lolita öldükten sonra yayımlanmasıdır. Demek ki okuyucum bu kitabı açtığında ikimiz de ölmüş olacağız. Ama şu satırları yazan elimde kan dolaşıp durdukça sen de benim yorulduğum o kutsal maddedensin. Buradan Alaska uzanıp seninle konuşabilirim. Dikine bağlı kal. Başka herifler el sürmesin sana. Yabancılarla konuşma. Bebeğini seveceğini umarım. Umarım oğlan olur. Umarım o kocan sana her zaman iyi davranır. Yoksa ruhum kara bir duman, cinnet getirmiş bir dev gibi çöker onun üzerine. Sinirlerine varıncaya kadar parça parça eder onu. CQ ya da acıma. Onunla HH arasında bir seçim yapmak gerekti. Seni gelecek kuşakların zihinlerinde yaşatabilmek için HH'nin en azından birkaç ay daha yaşaması en doğrusu olacaktı. Yaban öküzleriyle melekleri, dayanıklı renk dokularının gizini, peygamber sözü gücündeki soneleri, sanat denen sığınağı düşünüyorum şu anda. Ki bu da seninle benim paylaşabileceğimiz tek ölümsüzlük olabilir. Lolita'm benim. Son. Bu bölümde alan yabancı kelimeler. Diyeceğiz ki, N, I, J, I, N, S, K, I. Tony. T, O, N, Y. Burgonya. B, U, R, G, O, N, Y, A. Ayrım sonu, sayfa 355.